Ayrım 21.
Sayfa 246. Artık hiç değilse bundan sonra bizler bu yanlışı yapmayalım. Mastürbasyon nereden nereye? Playboy dergisinin sahibi Hugh Hefner'ın bir görüşünü okumuştum. Hefner, biz herkesin sekste özgür olmasını sağladık. Bu alandaki tabuları yıktık diyordu. Birbirinden güzel kızların fotoğraflarını çekmek, bunları alışılmamış erotik pozlarla yayınlamak, bilinen cüret sınırlarını zorlayan seks öykülerini basmak cinsel dünyada yeni boyutlar açıyordu. Cinsel fantaziler belki de cinsel tabuların tabusuydu. En tutucu cinsel davranış alanında bile cinsel ilişkiden kaçınılamazdı. İnsan türünün sürmesi için zorunlu olan bu eylem sıkı kurallara bağlanarak sürdürülüyor, buna izin vermekten başka çare bulunamıyordu. Yine de cinsel ilişkiyi zorunlu bir görev sınırına kapatmanın yolları bulunuyor. Bu işin karanlıkta, birbirlerini görmeden, pek soyunmadan, fazla da uzatmadan, zararlı şeyler düşünmeden yapılıvermesi uygun bulunuyordu. Ama insana musallat olan şeytanın baştan çıkarmalarına kapılan günahkar kullar ne yapıp edip bu pis işten bilinmez keyifler almayı başarıyordu. Neyse ki ayıp yorgan altında kuralınca bu işler gizli kapaklı yapılıyor, orada da kalıyordu. Cinsel özgürlük akımının en şaşırtıcı sonuçlarından birisi de mastürbasyonla ilgili olanıydı. Geçmiş yüzyılların en büyük günahı olan mastürbasyon birden solo seks oluyor, övgülere layık görülüyordu. Yeni cinsel söyleme göre mastürbasyon zararlı olmak bir yana yararlı olan bir işti. Yalnız bekarların yaptığı iş diye bilinen bu solo seks eyleminin hiç de öyle olmadığı, pek çok evli erkek ve kadının zaman zaman bu yolla doyuma ulaştığı, bunun da cinsel özgürlüğün bir parçası olduğu açıklanıyordu. Oysa bizlere mastürbasyonla ilgili ne çok zararlı sonuç anlatılmıştı. Anlatılmıştı dedimse öyle konuşma filan değil. Dolaylı anlatımlardan bizim çıkarımlarımız, arkadaşlar arasında geçen konuşmalarımız. Bunlardan öğreniyorduk ki bu işi yapanların hali dumandı. Mastürbasyonla akan beynin fosforuydu. Beynin fosforu da insanın aklıydı, zekasıydı. Bunu yapanlar aptal, sarsak, deli olurdu. Mastürbasyon yapanlar verem olurdu, zayıflardı, ölürdü. Bunu yapanların sonra çocuğu olmazdı. Çocuğu olmazdı çünkü böyle böyle insanın erkeklik suyu biterdi, bu suyun yeniden yapılması yoktu. Zaman zaman arkadaşlarla konuşurken bütün bunların kadınlarla ilişkide neden olmadığını düşünürdük. Herhalde kadınlardan erkeklere geçen bir şeylerin olduğunu, bu yüzden de böyle olmadığını çıkarırdık. Bütün bunlara gerçekten inanılırdı. Yine de kimse bu işi yapmaktan geri kalmazdı. Yetişme çağlarımızın gözde cinsel eylemi elbette kadınla yapılandı ama bu nasıl olacaktı? Biz küçük erkekler bu işe pek hevesleniyorduk ya, hiçbir çıkar yolumuz yoktu. Mahallenin rahat oturup orası burası görünen kadınları, kızları aramızdaki konuşmaların konusu oluyordu ama hedefi bulan yoktu. İş yine dönüp dolaşıp el işine kalıyordu. Bir işi hem yapıp hem korkmanın üzerimizdeki etkilerini kim bilebilir? Yapmak, korkmak, pişman olmak, yine yapmak, yakalanmamak için çevreyi kollamak, iz kalmasın diye önlemler almak, zaman zaman kendine yapmama sözü vermek, yine sözünden vazgeçip yapmak. Bizim cinsel hayatımız ne ağır baskılarla geçmiştir. Düşünüyorum da en büyük korkuları bu alanda yaşamışız. En büyük baskılarla bu alanda karşılaşmışız. En büyük yalnızlığı bu alanda yaşamışız. Mastürbasyonun hiçbir zararı olmadığını yıllar sonra öğrendim. Fakat bu tabuyu belki de hiçbir zaman aşamadık. Erkek arkadaşlarla sonraları her şeyi konuşmuşuzdur. Kadınlarla ilişkilerimiz, başarılarımız, başarısızlıklarımız, her şeyi konuşmuşuzdur. Ama tek bir söz bile mastürbasyon aramızda konuşulmamıştır. Mastürbasyon bugün bile aile içindeki en sıkıntılı konudur. Oysa onun da konuşulması gerekir. Bu tabunun da yıkılması gerekir. Gençlerle bu konuda rahatça konuşulmalıdır. Sadelikle, açık yüreklilikle, doğal bir davranış olarak konuşulmalıdır. Bugün düşünüyorum da ülkemizdeki evliliklerin çoğunda cinsel ilişki bir başka mastürbasyon olarak yapılıyor. Buna insanlı mastürbasyon demek istiyorum. Cinsel ilişkide insanların birbirinden koptuğu, birbiriyle ilişkisiz bir cinsel ilişki biçimi. eşlerin kim bilir neler düşünerek zevk almaya çalıştığı, insan-insan ilişkisinin kalmadığı bir olgudur insanlı mastürbasyon. Belki de asıl yanlışı böyle düşünmek gerekiyor. Cinselliğin toplumsal önemi. Cinsellik insan için çok önemli elbette. İnsanın mutluluğunda, mutsuzluğunda payı büyük. Genç bir insanın hayat sürecini belirleyen önemli bir etken. Ama cinsellik olgusunun bireyi çok aşan toplumsal bir önemi de var. Cinsellik olgusu toplumsal baskıların en büyük aracı yapılmıştır. Dikkat edelim. Toplumumuzda insanlara yönelik en etkili tehditler hep cinsellik aracıyla yapılır. İnsanlara yönelik en büyük aşağılamalar hep cinsel konularda gerçekleştirilir. İnsanlara yönelik en sert baskılar hep cinsel alanda uygulanır. Yasakların en sert, baskıların en yoğun, şiddetin en koyu, korkuların en çok, yalanların en sık yaşandığı alan cinselliktir. Bunların hepsi de cinsel ahlak adına yapılmaktadır. Her şeyden önce cinsel ahlakın sorgulanması gerektiğine inanıyorum. Cinsel ahlak etiketi altında büyütülen yasaklardan, baskılardan, şiddetten, korkulardan, yalanlardan kurtulmadıkça bu toplumda ne doğru dürüst cinsel eğitim yapılabilir ne de cinsel alandaki davranışlar değişebilir. Bütün bunların insan kişiliğini ezmek için, insanı baskı altında tutmak için kurulduğunu, uygulandığını, yaşatıldığını görmek zorundayız. Cinsel alanda açık olmadan, açık yürekli olmadan, doğallaşmadan, gerçekçi olmadan ülkemizdeki insanın bireyselleşme aşamasına ulaşamayacağını anlamak zorundayız. Bu alandaki saplantılarımızdan kurtulmadıkça gerçek özgürlük anlayışına varamayacağımızı bilmek zorundayız. Gerçek özgürlük anlayışına varamadıkça da ülkemizdeki gerçek demokrasinin kurulması, yaşaması olgusunu yakalayamayız. Cinsellik olgusuna doğru bakabilmekte bir ülkedeki demokrasi arasında doğrudan bağlantı vardır. İçinde her türlü gizliliği barındıran, her türlü korkuyu yaşatan, içindeki baskılardan kurtulamamış insanların birbirlerini anlamaya çalışmaları, birbirlerine hoşgörüyle bakabilmeleri, karşısındaki insanın da haklı olabileceğini kabul edebilmesi olanaklı mıdır? Ülkemizde çekilen demokrasi sancılarında, çağdaşlaşma güçlüklerinde, cinsel alanda yaşayan yanlışların büyük payı vardır. Bakınız, insanları baskı altına almak için yapılan cinsel tehditler ne boyutlardadır? Siyasal suçlama amacıyla yakalanan genç kızların kızlık muayenesine gönderilmesinin altında toplumun bu baskıcı tutumu yatmıyor mu? Gözaltına alınan genç erkekler erkekliklerinin yok edilmesiyle tehdit edilmiyor mu? Bir fakültenin bahçesinde el ele tutuştuğu için ahlaksızlıkla suçlanan genç insanlara yönelik tehdit nereden kaynaklanıyor? Gençlerimizi doğru yetiştirmekle yükümlü olduğumuz insanlarımızı böyle baskıların, böyle tehditlerin altında tutarak yapmakta olduğumuz yanlışları ne zaman göreceğiz? Bu ülkede demokrasi isteyen herkes, özgürlük isteyen herkes, insan hakları isteyen herkes önce bu soruların yanıtını vermek zorundadır. Cinsel ahlak etiketi altında kurulan, yaşatılan, uygulanan yasakları, baskıları, şiddeti, korkuları, yalanları önümüze koymak, düşünmek, sorgulamak, karşısına çıkmak zorundayız. Anneler, babalar, eğitimciler, ruh bilimciler, düşünürler, yazarlar, hepimiz bunları düşünmek zorundayız. Bunları düşünmek, doğruları önümüze koymak, kendimize doğru bakmak, edimlerimizi doğruya yöneltmek zorundayız. Söylemek istediğim budur. Son söz Ayda'nın. Ayda Erbal, 1972 doğumlu, Saint Michel Lisesi öğrencisi. Bir paneldeki konuşmasını özetle dinliyoruz. Sayın büyüklerim, sevgili arkadaşlar, öncelikle bu önemli konuda bizlere konuşma imkanı sağlayan, bizi bugünkü panel sayesinde buraya toplayan MEF Dershanesi ilgililerine teşekkür ederim. Aile-genç iletişimi ya da iletişimsizliği dendi mi, akan sular duruyor. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yazılar yazılıyor, dergiler basılıyor. Sonuç, kat edilen bir arpa yol sonunda artan sorunlar açmazlar. Sözün kısası, herkesin çokça düşündüğü fakat nadiren eyleme döktüğü fikirlerin odak noktası genç aile iletişimi. Peki kimiz biz? Nasıl bir topluluğuz? Ne düşünürüz? İdeallerimiz nedir? Ve ideallerimizden de öte bizden beklenilenler ne ve bizlerin tepkileri neler? kimim ben? Aynaya bakıp her gün bir diğerinden farklı bir kişilik bulmanın paniğini eğer yaşadıysanız bilirsiniz. Kimin ben sorusunu bir insanın, hele hele bir gencin kendisine sorması ne kadar zordur. Öncelikle ailemizin bize sindirmek istediği değerlerin her zaman doğru olmadığını hayretle görüyoruz. Hayretle diyorum çünkü kendimize sorup da cevaplandıramadığımız o kadar çok nedenli, niçinli, nasıllı soru var ki. Niye ailem bana böyle öğretti diye sorguluyoruz kendimizi. Bu sorgulamayla birlikte senelerdir bir köşede sinsice bekleyen çatışma kıvılcımları atılıyor sahneye. Oyunun düzenini 180 derece ters döndürüyor. Öyle bir oyun ki bu, söyleyeceğiniz sözü unutuyorsunuz, düşünemiyorsunuz, üstelik size yardım edecek suflör de yok. Biz yine de bir umut, ses tonumuzu yükselterek ve çoğunlukla bilinçsiz doğaçlamalarla perdeyi kapatmaya çalışıyoruz. Farkında olmadan kendimize özgü bir ahlak anlayışı yaratıyoruz. Önce içinde bulunduğumuz en küçük birimi yargılıyoruz. Ailem beni anlamıyor diyoruz. Topluma yöneliyoruz. Toplum bize bir süre yetiyor, avutuyor. Sonra her toprakta palmiye yetişmeyeceğini anlıyoruz. Çoğumuz ve açmazların açmazında boğulup gidiliyoruz. Hem boğulmak istiyoruz hem de can simidi bekliyoruz. Kendimizle barışık yaşayamıyoruz. Bir kişilik çatışması var ki hepimizi kemirip duruyor ve öyle ki kimilerininki 30-35 yaşlarında bile son bulmuyor. Çünkü zamanında ailesiyle olan ilişkileri tutarsız. Yargılarımızın, duygularımızın kümesi olan kişiliğimize eleştiri geldikçe hırçınlaşıyoruz. Dışa dönük olanların bir şansı kapıyı çarpıp çıkmak ya da bağırıp çağırmak. İçe dönük olanlar sürekli içlerine işletiyorlar bu eleştirileri. Tüm bunlar olurken anne baba da çaresizlik içinde. Ne olmuştur bu çocuğa böyle? Eskiden hayli iyi olan ilişkiler neden birden pamuk ipliğine muhtaç duruma düşmüştür? Bu çocuk niye böyle bağırıp çağırıyor? Eksiği de yok oysa ki gibi sorularla kafaları karma karışık olmuş. İşkence yapmayı seven birileri yan yana iki labirent yaptırmış, birine anne ile babayı, diğerine de genci koymuş ve sanki oturmuş da onların çırpınışlarını seyrediyorlar. Anne babanın biraz daha fazla şansı var tabii. Tabii dayanışmayı, yardımlaşmayı bilirlerse. Çünkü iki kişiler. Ben bu sorunların sebebini iyi biliyorum. Çocukken aileme benzemek bana zevk verirdi. Çünkü çocuk gözümde onlar her şeyin iyisini bilirlerdi. Onlar en sevimli, en akıllı insanlardı. Az mı sokakta çocuk dövdüm, benim babamın onlarınkinden üstün olduğunu ispatlamak için. Az mı çırpındım, ağız dolusu sözlerle paramızın çok olduğunu anlatmak için. Hem karşımdaki çocuklar da en az benim kadar iyiydiler anne babalarını savunurken. O tartışmalar yine var ama nitelik ve nicelik bakımından çok farklı. Şimdi anne babamı anlatırken bırak ya, al birini vur ötekini. Kutu kafalı olmak için özel çaba harcıyor hepsi diyorum. İşte aramızdan birinin tüm cesaretini toplayıp da öz eleştiri yapmak gibi bir yüceliğe eriştiği zaman söyleyecekleri. Çocukken anne babamızın kopyası olmakla övünürken, şimdi birçoğumuz ailemizin birçok özelliğinden utanma ve onları kendimize göre cahil bulma eğilimindeyiz. Eskiden ailemizin toplumsal konumu, eğitimi, zenginliği bizi mutlu ederken, bu özellikler övünç kaynağı olmaktan çıkmıştır. Ama öylesine çatışırız ki kendimizle bir yanda ailemizin sunduğu tüm olanaklardan bol bol yararlanırken diğer yandan küçümseyici bakışlarımız, sözlerimizi de unutmayız. Kimse beni anlamıyor. Basıp gideceğim evden. Ama para nerede? İşte bağımlılık zinciri. İşte büyük dram. Hep eziyiz, hep çaresiz. Hani elimize 3-5 kuruş geçirecek bir işimiz olsa, yok olur mu? Otur dersine çalış. Nidalarının yükseldiğini duyar gibiyim. Hayatımız sanki dersten ibaretmiş de tek ihtiyacımız olan şeyler 1/2 AT'lermiş gibi. Yaşamı tanımadan yaşama atılma. Hani diyorum bazen sevgiyi de formüle etsinler de biz de ailelerimiz de öğrensek şu kavramı. Ama uzmanlar sevgiyi öyle bir formüle etmeliler ki bir takım aile içi şekilci tutumlar sevginin bir bölümüyle sadeleşsin, ortadan kalksın. Anne babalara dönüp çocuklarınızı seviyor musunuz diye sorsam birçoğu elbette seviyoruz, bu ne biçim soru, sevmesek bu kadar fedakarlığa katlanır mıyız diye cevap verecekler. Öyleyse niye gösterilemez sevgi? Sevgi akordiyon benzeri bir sözcüktür. Körüklerinde anlayış, güven, tutku, hoşgörü, saklambaç oynarlar. Ama öyle iyi oynarlar ki bizler bir türlü bulamayız. Sevgisizlikte suçu sadece ailelere yüklemek biraz fazla saldırganlık olur. Toplumun genelinde sevgi utanılacak bir şeymiş gibi yorumlanır. Sanki sevgi güçsüzlüktür. Anne baba sevgi gösterisinde bulunurlarsa otoritelerine zarar gelecektir sanki. Hangimiz anne babamızla kutlamalar dışında şöyle içten içe sarılıyoruz? Çok şey çekiyoruz ama ortada bir yerlerde birleşirsek her şeyi çözeriz diyoruz. Birimiz mi? İkimiz mi? Hiçbirimiz mi? Hatalarımız olur. Üstelik iki taraf da gayet iyi farkındadır olayın. Ama açıklamaya hiçbirisi yeltenmez. Malum çok gururluyuz ya. Benim anlamadığım anne baba bir olayda hatalıysa ve bunu biliyorsa ya da bizler aynı durumdaysak varlığımızı borçlu olduğumuz bu insanlara aramıza gururdan oluşma bir aptallık duvarını nasıl çektiğimiz. Öyle ki olaylar çok kolaydır da zorlaştırmak zorunda hissederiz kendimizi. Siz aynı gün hem küçük hem büyük hem çocuk hem erişkin oldunuz mu? Hayır mı? İşte aramızdaki fark. Biz hep çift yaşamayı bilmeliyiz. Hem çocuk hem erişkin olmalıyız. Kendimizi bilmeliyiz. Bizden istenen bu. Olur ya bazen gündelik sıkıntılardan, derslerden, rutinlikten biraz zaman buluruz da ailemizle konuşmaya çalışırız ya. En ilginç deneyimimize doğru yol almaya başlarız. Konuşulan konular toplumsal konularsa sen sus, sen küçüksün, aklın ermezle karşılaşırız. Tamam ben çocukmuşum deriz. Tam çocukluğa alışmışken neyi ne zaman konuşacağını bilmiyorsunlarla karşılaşırız. Kocaman adam oldun derler. Tipik afallama sendromları gösterirken insanız ya dalar gideriz. Bu sefer de aklı kim bilir nerede, yok yok kafa yok, sorumluluk yok gibi tümceler yankılanır kulaklarımızda. Yakındığımız diğer bir konuda baskıcı ve katı tutum. Tabii bunda da aileyi büsbütün suçlamak yersiz. Aileye tabular gereklidir düşüncesi yerleştirilmiştir bir kere. Anne babalarımız çoğunlukla çevre ne der, ele güne karşı nasıl bakarız gibi sıkıntılarla karşı karşıyadır. İlk baş kaldırmalar ve tepkiler karşısında anne babaların şaşkınlığı büyüktür. İlk karşılık olan ses yükseltme sonraları azarlama, utandırma, aşağılamaya ve sonunda da dayağa döner. Öyle bir taş plaktır ki bu, gramofondan cızırtılı nameleri yükselir ve sürekli tekrar eder. Nuş ile uslanmayanı etmeli tektir, tektirle uslanmayanın hakkı kötektir. Keşke kötek çözüm olsa. Toplumumuzda erkek çocukları için büyüyüp serpilmek övünç kaynağıdır da toplumun çoğunluğunda kızlar için aynı şey söylenemez. Kız artık şeytan olmuştur. Babalar oğullarına çapkınlık hikayelerini anlatırken çoğu annenin kızına anlatacak hiçbir şeyi yoktur. Bunun nedenini, niçinini burada tartışmak, panelin konusunu saptırmak olur kanısındayım. Ama birkaç noktaya değinmeden de geçemeyeceğim. Hem cinslerimin hiç sorunu yokmuş, hayatlarındaki tek önemli şey bedenleriymiş gibi davranılması gerçekten aşağılayıcı ve acı verici. Erkek arkadaşından gelen telefonu ailesine anlatırken Ayşe ile konuştum demek zorunda kalan odur. Sinemaya gidiyorum diyeceğine arkadaşıma gidiyorum diye yalan söylemek zorunda bırakılan odur. Arkadaşında olduğu zaman da diskoda bulunup daha sonra karakolda telefonla ailesinden yardım isteyen ve ertesi gün vücudunun her zerresinden mor çiçekler fışkıran yine odur. Hayattaki tek suçu genç kız olmaktır. Aileler yalan söylenmesini sevmezler, istemezler. Yalana teşvik eden de onlar değildir aslında, sadece umursamazlar. Baba oğluna getir şu kız arkadaşını da bizle de tanıştır derken, bununla gurur duyarken kızını pencere güzeli olmaya mahkum eder. Anne ise bir an evvel kızını baş göz etme düşüncesindedir. Bir de bu üçlünün oynandığı 2-3 temsil daha vardır. Biri uyuşturucu, diğeri cinsiyet karmaşası. İkisi de bariz ilgisizliğin sonuçları. İkisinde de ertelenen, konuşulmayan, ayıpçı tutumlarla kapatılanlar ön planda. Cinselliğin adı ağza alınmaz, zaten alınsa da birçok anne baba bunu nasıl anlatacağını bilmez. Genç yalan yanlış ne kaparsa kapar. Cinsiyet sapmaları zirveye ulaştığında gazeteler, dergiler manşet yaparlar, aileler okurlar ya da okumazlar. Okuyanlar ah ahlar, vah vahlar çekerler ve konu unutulur. Kendimizde bir hastalık olduğu kanısına vardığımızda da bunu önce ailemize söylemeyiz. Önce yakın arkadaşlar bilir. Parasızlık sıkıntıdır da sadece paralı olmak da sıkıntıdır. Hem de öyle az uz değil. Bu tür ailelerde genç suç eğilimi gösterdiğinde ailenin bunu fark etmesi gerekirken anne konken partilerinde, babaysa bitmek tükenmek bilmeyen toplantılardadır. Klasik zengin aile, uyuşturucusu bağımlısı genç panoraması artık bunlar masal gibi dinleniyor. Nereden bakarsanız bakın karanlık bir tablo. Tüm bunlar bir yana, en önemli sorunumuz ne yaptığımızı bilmememiz. Ne oranda etkiniz, kültürlüyüz, kitap, gazete okuyor muyuz, okuyanın nüfusa oranı ne, ne biliyoruz, üniversitelerimizdeki eğitim dünya standartlarının neresinde? Bu sorunlar nasıl çözülebilir? Zaman en iyi ilaçtır demekle oyunu hepten kaybederiz. Tartışmalarda anlayış en çok bizden bekleniyor. Sanki hayat tecrübesi fazla olan bizmişiz gibi. Öncelikle çağdaş olmayı öğrenmeliyiz. Çünkü çağdaş insan, karşısındakinin değer yargılarını ölçüp biçtikten sonra yargılayan insandır. Bize biraz daha özgürlük verilse, bu karabasan misali çağ güzelliklere dönüşebilir. Ayrıca aşırı uç noktalara sürükleniyor, çatışmayı da gözümüzde büyütmemeliyiz. Fikir zenginliği olmayan ata öğretisine, körü körüne bağımlı toplumlar gelişemezler. Unutmamalı ki çatışma ve zıt fikirler olgunluğun ve düşünsel zenginliğin simgesidir. Saygıdeğer büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız. Bizi seviyorsanız bunu gösterin. Bize güvenin. Size layık olmamız için bize yardımcı olun. Bizim size benzememizi istemeyin. Sizden daha iyi, daha ileri olmamızı isteyin. Olumlu davranışlarımızı görün, destekleyin. Sadece olumsuzları değil. Konuşmamıza fırsat verin, bizleri dinleyin. Daha sağlıklı bir gençlik ve gelecek için eve gittiğinizde kendinize hoşgörü, sevgi, güven, anlayış ve özgürlükten oluşan bir menü hazırlayalım. Özgürlük içkimiz olsun, yemek yerken yudumlamayı unutmayalım. Beni dinleme sabrını gösterdiğiniz için teşekkürler. Kitabın sonu. 13 Temmuz 2007, sayfa 256.